Merhaba değerli dinleyicilerimiz, ben Safa Kalender. Sesli Kitap Podcast YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ünlü Rus yazar Fyodor Dostoyevski'nin kaleme almış olduğu Tuhaf Bir Adamın Rüyası adlı hikayeyi paylaşacağım. Hikayenin nasıl olduğunu, içeriğinin ne olduğunu açıkçası ben de bilmiyorum ve ben de sizlerle beraber aynı anda hikayeye vakıf olmuş olacağım. Umuyorum ki güzel bir hikayedir çünkü Dostoyevski'nin daha önce kanalımızda yer verdiğimiz hikayeleri hakikaten harikaydı. İğrenç Bir Olay gibi, Nelly'nin Öyküsü gibi hikayeler kanalımızda en çok dinlenen hikayeler arasında yerini aldı. Eğer o hikayeleri henüz dinlemediyseniz videonun açıklama kısmına bırakacağım. Onları da dinlemenizi tavsiye edebilirim. Evet, şimdi fazla vakit kaybetmeden hemen Tuhaf Bir Adamın Rüyası adlı hikayeye başlayalım. Tuhaf bir adamım ben. Şu sıralar insanlar deli olduğumu düşünüyorlar. Onların gözünde daha önceleri olduğum gibi tuhaf olarak kalsaydım, benim için yüceltici bir şey olurdu bu. Ama artık kızmıyorum böyle düşündükleri için. Şimdi bütün insanları sevecen buluyorum. Benimle dalga geçtiklerinde bile. Her nedense benimle dalga geçtiklerinde daha sempatik de buluyorum onları. İnsanları benimle alay ederken gördüğümde içim öylesine sızlamasa kendime değil onlara sevgimden ben de onlarla birlikte gülerdim. Gerçeği bilmedikleri için üzülüyorum ama ben biliyorum hakikati. Ah, insanın gerçeği yalnız kendisinin bilmesi ne kadar da zor bir şey. Oysa onlar anlayamıyorlar bunu. Yo, anlayamıyorlar. Gel gelelim, insanlar beni tuhaf buldukları için önceleri çok zorluk çekiyordum. Ne var ki öyle görünmüyordum. Hakikaten de öyleydim. Daima tuhaf biriydim. Hem biliyorum bunu. Belki doğduğum günden bu yana tuhaftım. Zannediyorum 7 yaşımdayken bile tuhaf olduğumun farkındaydım. Sonra okula gittim, sonra yüksekokula. Öğrenim gördüğüm ölçüde tuhaf biri olduğuma olan inancım daha da güçlendi. Öyle ki üniversite öğrenimim benim için sırf orada öğrendiklerimin derinliğine indiğim ölçüde bana tuhaf olduğumu kanıtlamak ve öğretmek için vardı sanki. Sonraki hayatımda da bu durum öğrenciliğimde olduğu gibiydi. Dış görünümümün her bakımdan tuhaf olduğu ile ilgili bilincim her yıl biraz daha artıyor, güçleniyordu. Herkes her zaman benimle dalga geçiyordu. Ama benim tuhaf olduğumu dünyada herkesten iyi bilen biri varsa onun da ben olduğumu hiçbiri bilemiyor, fark edemiyordu. İşte benim en çok gücüme giden de buydu. Yani bunu onların bilmemesi. Fakat yine kendimdim bunun suçlusu. Öylesine gururluydum ki tuhaf biri olduğumu hiçbir sebeple hiç kimseye kesinlikle itiraf etmek istemiyordum. Bu gururum yıllar geçtikçe giderek daha da büyüyordu. Birine bu kim olursa olsun tuhaf biri olduğumu açıklayacak olsam zannediyorum hemen o akşam beynime bir kurşun sıkardım. Ah, şöyle veya böyle dayanamayıp durup dururken bunu arkadaşlarıma açıklayacağım korkusundan çocukluğumda ne acılar ne acılar çektim. Ne var ki gençlik çağıma geçişimden sonra bu korkunç özelliğimin bilincine her yıl daha da çok varmama rağmen bunu her nedense biraz daha sakin karşılamaya başlamıştım artık. Bunun neden böyle olduğunu bugüne kadar anlayabilmiş değilim. Belki de herhangi bir sebeple ruhuma çökmüş, orada da gittikçe daha da büyümüş, benden çok yükseklerde dehşetli bir hüzündür bunun sebebi. Evet, içime yerleşmiş olan, dünyada her yerde, her şeyin aynı olduğu kanaatiydi bunun sebebi. Çok eskilerden beri seziyordum bunu, fakat kesin kanaati geçen yıl birdenbire yer etti içimde. Birdenbire dünya varmış ya da hiçbir yerde hiçbir şey yokmuş, benim için bunun bir anlamı olamazmış gibi hissettim. Benim için hiçbir şeyin var olmadığını bütün varlığımla duymaya, anlamaya başladım. Başlangıçta daha önce her şey varmış gibi geliyordu bana ama sonra daha önce de bir şeyin olmadığını, ancak nedense bana öyle geldiğini anladım. Yavaş yavaş hiçbir zaman hiçbir şeyin var olmadığına inandım. O zaman birden insanlara kızmamaya, insanları neredeyse fark etmemeye başlamıştım. Aslını isterseniz en küçük, mühim olmayan şeylerde bile kendini gösteriyordu bu hal. Mesela sokakta yürürken insanlara çarptığım oluyordu. Dalgınlığım veya o anda bir şeyler düşündüğüm için değildi bu. Ne düşünüyor olabilirdim ki? O sıralar düşünmeyi bütünüyle bırakmıştım. Hiçbir şey umurumda değildi. Kafamda bir takım sorular çözüyor olsaydım, hadi neyse. Yo, bir tanesini bile çözmeye çalıştığım yoktu. Hem ne kadar da çok problemim vardı. Ancak hiçbir şeyi umursamıyordum artık ve problemlerim giderek benden uzaklaşıyorlardı. Ve işte ondan sonra öğrendim hakikati. Geçen yıl Kasım ayında öğrendim her şeyi, özellikle de Kasım'ın 3'ünde. O günden bu yana her dakikamı, her saniyemi tek tek hatırlıyorum. Karanlık, son derece zifiri karanlık bir geceydi. Daha karanlık bir gece olamazdı. Saat 11'i geçiyordu. Eve gidiyordum. Gayet iyi hatırlıyorum, daha iç karartan bir gecenin olamayacağını düşünüyordum. Fiziksel açıdan bile. Bütün gün durmadan yağmur yağmıştı. Üstelik oldukça soğuk ve insanın içini karartan bir yağmurdu bu. Hatta insana gözdağı veren bir yağmur. Hatırlıyorum, insanlara açıkça düşman bir yağmurdu. Ama 12'ye doğru birden dinmişti. Korkunç bir ıslaklık, yağmur yağarken olduğundan daha ıslak, daha soğuk bir ıslaklık başlamıştı. Her şeyden, sokaktaki her taştan ve sokaktan ara sokakların uzaklarına bakıldığında derinliklerden anlaşılmaz bir buhar yükseliyordu. Nedense birden bütün sokak lambaları sönse ortalık daha az iç karartıcı olurdu gibi geldi bana. Işıklar hüzün veriyordu insana çünkü her şeyi aydınlatıyorlardı. O gün hemen hiçbir şey yememiştim. Bütün akşam bir mühendisin bürosunda oturmuştum. Mühendisin bürosunda iki de arkadaşı vardı. Ben hep suskun kalmıştım. Sanırım biraz canları da sıkılmıştı bundan dolayı. Aralarında heyecanla konuşuyorlardı. Hatta bir ara tartışmışlardı. Ama hiçbir şeyi umursamadıkları apaçık ortadaydı. Bunun farkındaydım. Öylesine heyecanlanmış tartışıyorlardı. Birden söyledim onlara bunu. Baylar dedim. Evet, hiçbir şeyi umursadığınız yok sizin. Alınmadılar bu söylediğime ve dalga geçmeye başladılar benimle. Bunu onlara herhangi bir sitemde bulunmak için söylememiştim. Ben de hiçbir şeyi umursamıyordum çünkü. Benim de hiçbir şeyi umursamadığımı görmüşlerdi. Bu onları da neşelendirmişti. Sokak lambalarını düşünerek yürürken başımı kaldırıp gökyüzüne baktım. Korkunç bir karanlık vardı semada. Ama bulutların arasından dipsiz, kapkara lekeleri seçmek olasıydı. Bu lekelerden birinde ansızın küçük bir yıldız fark ettim ve gözümü ayırmadan ona bakmaya başladım. Çünkü bu küçük yıldız o gece kendimi öldüreceğimi hatırlatmıştı bana. Kesin kararımı tam 2 ay önce vermiştim. Pek param yoktu ama gene de iyi bir tabanca satın almış, hemen o gün mermilerini yerleştirmiştim. Ama 2 ay geçmişti aradan, tabanca hala kutusunda öylece duruyordu. Ancak her şeyi öylesine umursamıyordum ki, o kadar umursamaz olmadığım bir anı yakalamak istiyordum. Bunu neden bekliyordum bilmiyordum. Bu 2 ay süresince her akşam eve dönerken kararımı o akşam gerçekleştireceğimi, beynime bir kurşun sıkacağımı düşünüyordum. Hep o anı bekliyordum. İşte şimdi de bu küçük yıldız düşüncemi netleştirmişti ve bu gece her şeyin kesinlikle biteceğini anlamıştım. Bu küçük yıldız neden böyle düşünmeme sebep olmuştu, hiçbir fikrim yok. İşte tam da o sırada ben semaya doğru bakarken o kız çocuğu yapıştı koluma. Sokak bomboştu ve ortalıkta hiç kimse yoktu. Uzakta bir faytoncu sürücü yerinde uyukluyordu. Kız çocuğu hemen hemen 8 yaşındaydı. Başında başörtüsü vardı, üzerinde yalnızca bir kıyafet. Sırılsıklamdı ama şimdi daha çok onun yırtık, sırılsıklam başörtüsünü hatırlıyorum. Özellikle başörtüsü dikkatimi çekmişti. Birden kolumdan çekiştirmeye, bana seslenmeye başlamıştı. Ağlamıyordu ama kesik kesik bağırarak bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Soğuktan tir tir titrediği için kelimeleri tam olarak söyleyemiyordu. Nedense dehşet içindeydi ve umutsuzca bağırıyordu. ''Anneciğim, anneciğim!'' Dönüp baktım yüzüne ama bir şey söylemedim, yürüdüm. Yine de o yanımdan ayrılmıyor, kolumdan çekiştirmeye devam ediyordu. Sesinde çok korkmuş çocukların sesindeki o derin umutsuzluk vardı. Çocukların sesindeki o umutsuzluğu çok iyi bilirim. Sözcükleri tam olarak söyleyemiyordu ama annesinin bir yerlerde ölmek üzere olduğunu ya da başına çok kötü bir şey geldiğini, kızcağızın birilerini çağırmak, annesine yardım edecek birilerini bulmak için sokağa fırladığını anlamıştım. Ama onunla birlikte gitmedim. Aksine birden aklıma onu kovmak düşüncesi geldi. Önce bir polis bulmasını, ondan yardım istemesini söyledim. Ama o, yalvarır gibi iki elini birleştirip hıçkıra hıçkıra ağlamaya, peşimi bırakmadan yanım sıra koşmaya başladı. İşte o zaman ittim onu ve bağırdım. Hala yüksek sesle yalvarıyordu. ''Ne olursunuz beyim, beyim!'' Sonra birden ayrıldı yanımdan. Koşarak karşı kaldırıma geçti. Orada başka biri vardı. Besbelli beni bırakıp ona koşmuştu artık. Beşinci kata odama çıktım. Ev sahibinin odalarını ayrı ayrı kiraya verdiği dairesinin bir odasında oturuyorum. Benimki çatı arasında yoksul, çok küçük bir oda. Penceresi yarım daire biçiminde. Odamda muşamba kaplı bir divan, üzerinde kitaplarımın olduğu bir masa, iki sandalye ve eski meski ama geniş, rahat bir koltuk var. Oturdum, küçük bir mum yaktım ve düşünmeye başladım. Bitişikteki odada gürültü patırtı sürüp gidiyordu. Tam üç gündür bu patırtı devam ediyordu. Ordudan ayrılmış bir yüzbaşı oturuyor orada. Şimdi konukları var. İğrenç, aşağılık altı adam. Vodka içiyorlar, eski püskü kağıtlarla iskambil oynuyorlar. Bir gece önce kavga vardı orada. Çok iyi biliyorum, içlerinden ikisi birbirlerini saçlarından yakalayıp uzun süre yerlerde sürüklenmişlerdi. Ev sahibesi polise şikayet etmek istiyor ama yüzbaşından çok korkuyor. Odalarda oturan kiracılar arasında biri burada hastalanmış küçük üç çocuğuyla kente gelmiş kısa boylu, sıska, dul bir subay karısı var. Kadın da çocukları da yüzbaşıdan öylesiye korkuyorlar. Bütün gece korkudan titreyerek haç çıkarıp duruyorlar. Çocukların en küçüğü korkudan bir çeşit nöbet bile geçirmişti. Biliyorum, bu yüzbaşı Nevski Caddesi'nde insanları durdurup dileniyor. Orduya geri almıyorlar onu. Ama çok tuhaftır, ben de bunun için anlatıyorum bunu zaten. Bitişik odada oturan bu yüzbaşının gürültüsünden bir aydır hiç rahatsız olduğum yoktu. Şüphesiz onunla dost olmaktan baştan beri kaçınmıştım. İlk görüşmemizde o da benden pek hoşlanmamıştı. Ne var ki bitişik odada ne kadar bağırıp çağırıyorsa, ne kadar gürültü ediyorlarsa, hiç ama hiç takmıyordum. Bütün gece oturuyorum ama inanın, hiç duymuyorum gürültülerini. Öylesine unutup gidiyorum onları. Doğrusunu isterseniz geceleri gün ağarana kadar uyumuyorum. Bu bir yıldır böyle. Bütün gece masanın yanındaki koltukta oturuyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Yalnızca gündüzleri kitap okuyorum. Koltukta oturuyorum. Bir şey düşünmüyorum bile ama bu arada bir takım düşünceler dolaşıp duruyor zihnimin içinde. İstedikleri gibi dolaşıyorlar. Bırakıyorum onları. Mum bütün gece boyunca yanıp bitiyor. Yavaşça çöktüm koltuğa, tabancayı çıkarıp önüme koydum. Onu çıkarıp önüme koyduğumda hatırlıyorum, şöyle sordum kendime. Böyle mi olacak? Ve büyük bir kararlılıkla cevap verdim kendime. Evet. Yani beynime bir kurşun sıkacaktım. Bu gece kesinlikle intihar edeceğimi biliyordum. Ama masanın başında öyle daha ne kadar oturacaktım, işte bunu bilmiyordum. Evet, o küçük kız olmasaydı elbette mermiyi sıkmıştım kafama. Size bir şey söyleyeyim mi? Gerçi hiçbir şey etkilemiyordu beni ama inanın söz gelimi acıyı hep hissediyorum. Biri vursa bana, acı duyuyordum. Ruhsal yönden de öyleydi. Çok acıklı bir şey olduğunda, henüz hiçbir şeyi umursamamaya başlamadığım zamanlarda olduğu gibi yüreğim burkuluyordu. Üzülüyordum. Biraz önce de işte böyle burkulmuştu yüreğim. O küçük kıza yardım edebilirdim. Neden yardım etmemiştim ki? O anda kafamın içinde beliren bir düşünce yüzünden, o küçük kız kolumdan çekerlerken, beni bir yere götürmeye çalışırken birden bir soru gelmişti aklıma ve cevap bulamamıştım o soruya. Saçma bir soruydu bu ama canımı sıkmıştı işte. O gece intihar etmeye karar verdiğime göre dünyada artık hiçbir şeyi her zaman olduğundan daha da çok umursamamam gerektiği düşüncesi canımı sıkmıştı. Neden birden bazı şeyleri umursamadan edemediğimi, o küçük kıza acıdığımı hissetmiştim? Hatırlıyorum. Çok acıyordum ona. Hem bu acıma duygusu çok tuhaf ve benim o andaki durumuma hiç mi hiç uygun değildi. Evet, o gelip geçici duygularımı daha iyi anlatacak durumda değilim ama duygularım evde masaya oturduğumda da devam ediyordu ve uzun zamandır olmadığım kadar öfkeliydim. Kafamın içinde düşünceler birbirini izliyordu. Açık seçik olarak ben bir sıfır değil de bir insansam, henüz sıfır olmadıysam yaşıyorum demekti ve dolayısıyla acı çekebilir, öfkelenebilir, davranışlarımdan utanç duyabilirdim. Varsın öyle olsundu ama mesela 2 saat sonra kendimi öldüreceksem o küçük kızdan bana neydi ki? O zaman bu davranışımdan da dünyadaki her şeyden de bana neydi? Sıfır olacaktım çünkü, tam olarak bir sıfır. Yoksa o anda tam anlamıyla yok olacağım, yani artık hiçbir şeyin var olmayacağını düşünmem, o kız çocuğuna hissedeceğim acıma duygumu da, gösterdiğim o aşağılık davranıştan sonra duyacağım utanma duygumu da etkilemeyecek miydi? Evet, işte bu yüzden tepinerek bağırmıştım o zavallı çocuğa. Bundan böyle yalnızca acıma duygusu duymayacaktım. Üstüne üstlük insanlık dışı, çirkin bir şey de yapabilirdim artık. 2 saat sonra her şey bitecek, karanlığa gömülecekti çünkü. O kıza neden bağırdığıma inanıyor musunuz şimdi? Benim hiç kuşkum yok bundan. Yaşamın da, dünyanın da artık bana bağlı olduğuna inanıyordum. Şöyle bile diyebilirim, benim için yaratılmıştı sanki dünya, benim için vardı. Tabancayı şakama dayayıp tetiği çekersem, hiç değilse benim için dünya artık olmayacaktı. Benden sonra belki de herkes için gerçekten hiçbir şeyin kalmayacağını ve benim bilincim kararır kararmaz bütün dünyanın yalnızca benim bilincimin ürünü bir hayal gibi ansızın kaybolacağını, kararacağını, bütün bu dünya, bütün bu insanlar belki de sadece ben oldukları için boşalacağını ise söylemiyorum artık. Hatırlıyorum, oturmuş düşünürken bütün bunlar aralıksız izleyerek geçiyordu aklımdan. Bu arada bambaşka şeyler de düşünüyordum. Mesela birden son derece ilginç bir şey geldi aklıma. Daha önce Ay'da ve Mars'ta yaşamış olsaydım ve orada insanın tüylerini ürperten son derece iğrenç bir şey yapmış olsaydım, bu yüzden insanın ancak bazen rüyasında gördüğü bir kabusta olabilecek biçimde aşağılanmış, tekmelenmiş olsaydım ve sonra dünyaya dönseydim, başka bir gezegende o iğrenç davranışım burada da aklımdan çıkmasaydı. Ayrıca oraya bir daha hiçbir nedenle, hiçbir zaman dönmeyeceğimi de bilseydim, dünyadan aya bakarken acaba hiçbir şeyi umursar mıydım, umursamaz mıydım? Boş ve gereksiz sorulardı bunlar. Çünkü tabanca önümde duruyordu ve kafamda olan düşüncenin kesin bir şekilde gerçekleşeceğinin farkındaydım. Ama yine de öfkelendiriyordu bu sorular beni. Cinleri tepeme çıkarıyordu adeta. Bir sorunu çözmeden ölemem gibi geliyordu bana. Sözün özü, o küçük kız kurtarmıştı beni. Çünkü kafamdaki sorular intihar etmemi erteletmişti bana. Yüzbaşının odasındaki gürültü de yavaş yavaş dinmeye başlamıştı. Kağıt oyununu bitirmişler, yatmaya hazırlanıyorlardı. Ama hala birbirlerine homurdanıyor, tembel tembel küfür ediyorlardı. Tam o anda masanın başında koltukta otururken birden uyuyakalmışım. Daha önce hiç böyle bir şey gelmemişti başıma. Farkına varmadan uykuya dalmıştım. Bilindiği üzere son derece ilginç bir olgudur rüyalar. Bazıları kuyumcu işlemesinin tüm ayrıntılarıyla korkunç derecede açık seçik, canlıdır. Bazıları ise örneğin siz daha yerini, zamanını fark edemeden gelip geçer. Sanırım rüyaları mantık değil istek, akıl değil kalp yönlendiriyor. Ama öte yandan aklım rüyalarımda bazen öylesine ilginç, inanılmaz şeyler ortaya koymuştur ki. Bununla birlikte rüyalarımda anlaşılamayan şeyler de olmuştur aklımda. Örneğin, kardeşim bundan 5 yıl önce hayatını kaybetti. Kimi zaman rüyamda görüyorum onu. İşlerimde yardımcı oluyor bana. büyük bir ilgiyle çalışıyoruz ama ben rüyam süresince kardeşimin öldüğünü, onu gömdüğümüzü kesin olarak biliyorum. Onun ölmüş olmasına karşın yine de yanımda bulunmasını, bana yardım etmesini niçin yadırgamıyorum? Mantığım bunu neden kabul ediyor? Ama artık yeter. Gördüğüm rüyayı anlatacağım size. Evet, o gece 3 Kasım gecesi o rüyayı gördüm. Şimdi herkes onun sadece bir rüya olduğunu söyleyerek takılacak bana. Peki ama ha bir rüya olmuş ya da olmamış, beni gerçeğe ulaştırdıktan sonra ne değişir ki? Hepsi bir değil mi? İnsan bir kez gerçeği tanırsa, onu görürse, onun gerçek olduğunu, başka bir gerçeğin olmadığını, olamayacağını artık bilir. Uyanık ya da uykuda olması hiçbir şeyi değiştirmez. Varsın rüya olsun ama sizlerin öylesine yücelttiğiniz bu hayatı kendimi öldürerek sonlandırmak istiyordum ben. Ama gördüğüm o rüya, işte o gördüğüm rüya, o rüya yepyeni, büyük, bambaşka, güçlü bir hayat bahşetti bana. Dinleyin. Hiç farkına varmadan, hatta kafamdaki şeyleri düşünmeyi sürdürüyormuşum gibi uykuya daldığımı söyledim. Rüyamda ansızın tabancayı elime aldım, oturduğum yerde doğrudan kalbime dayadım, başıma değil hem de kalbime. Oysa daha önce kesinlikle başıma, özellikle sağ şakağımı ateş etmeye karar vermiştim. Tabancayı kalbime dayadıktan sonra bir veya iki saniye bekledim. O anda mum da, masa da, odamın duvarları da hareket etmeye, dalgalanmaya başladı. Hemen çektim tetiği. Rüyanızda bazen yüksek bir yerden aşağı düşersiniz ya da bıçaklarlar sizi veya döverler ama o anda bacağınızı karyolaya gerçekten çarpıp acıtmadıysanız, genelde olduğu gibi acıyla uyanmamışsanız rüyanızda hiç acı duymazsınız. Benim rüyamda da öyle oldu. Hiç acı duymadım. Ama tabancanın patlamasıyla birlikte içimde her şey sarsıldı. Çevrem bir anda korkunç, zifiri bir karanlığa gömüldü. Kör olmuştum sanki. Adeta taş kesilmiştim. Sert bir zeminde sırt üstü yatıyordum. Hiçbir şey duymuyor, hiç hareket edemiyordum. Çevremde birileri koşuşturuyorlardı, bağırıp çağırıyorlardı. Yüzbaşı kalın sesiyle, ev sahibisi kadın cırlak sesiyle bağırıp duruyordu. Sonra ansızın tekrar bir ara oldu. Kapalı bir tabutta götürüyorlar beni. Tabutun sallandığını hissediyorum. Bunu düşünüyorum. Birden öldüğüm, hakikaten öldüğüm düşüncesi ilk kez şaşırtıyor beni. Biliyorum bunu. Öyle olduğundan hiç kuşkum da yok. Görmüyorum, hareket edemiyorum. Oysa hissediyorum, düşünüyorum. Ama çok geçmeden alışıyorum buna. Rüyalarımızda genellikle olduğu gibi bu durumu gerçek gibi algılamaya başlıyorum. İşte defnediyorlar beni. Herkes gidiyor, artık yalnızım, hem de yapayalnız. Kıpırdamadan öylece yatıyorum. Geçmişte beni mezara koyup üzerimi toprakla örteceklerini düşündüğüm zamanlar, mezarla alakalı olarak oranın yalnızca ıslak ve soğuk olduğu aklıma gelirdi. Şimdi ise çok üşüdüğümü, özellikle ayak parmaklarımın buz kestiğini hissediyordum. Ama başka hiçbir şey hissettiğim yoktu. Kıpırdamadan öylece yatıyordum. İlginçtir, bir ölünün bekleyecek bir şeyi olmadığını kabullenmiş gibi hiçbir şey beklemiyordum. Ama ıslaktı. Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Bir saat mi, birkaç gün mü, yoksa birkaç hafta mı? Ama birden tabutun kapağından sızan bir damla su kapalı sol gözüme düştü. Bir dakika sonra bir tane daha, aradan bir dakika geçtikten sonra üçüncüsü ve bir tane daha ve bir tane daha. Her dakika bir damla düşüyordu. Birden büyük bir öfke doldu içime ve aynı zamanda fiziki bir acı hissettim. Merminin açtığı yara olacak diye düşündüm. Ama damlalar kapalı sol gözümün tam üzerine dakikada bir düşmeye devam ediyordu. Ve birden seslendim bütün bunları bana yapana. Ama sesli olarak değil, çünkü hareket edemiyordum, bütün benliğimle. Her kimsen, eğer varsan ve bu olanlardan daha mantıklı bir şey varsa izin ver, burada aynı şey olsun. Saçma intiharım nedeniyle benden intikam alıyorsan, şunu bilesin ki gelecekte başıma gelecek hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak her türlü saçmalığa ve çirkinliğe, acılarım milyonlarca yıl sürse bile hiç sesimi çıkarmadan katlanacağım. Böyle dedikten sonra sustum. Yaklaşık bir dakika derin bir sessizlik oldu. Bu arada bir damla daha düşmüştü bile. Ama şimdi her şeyin kesinlikle değişeceğini biliyordum. Bütün varlığımla buna inanıyordum. Ve birden açıldı mezarım. Aslında kendiliğinden mi açılmıştı yoksa birileri mi kazmıştı onu tam olarak bilmiyorum. Ama bilmediğim kapkaranlık bir varlık almıştı beni oradan. Boşluğa çıkarmıştı. Birden gözlerim açıldı. Gece geç vakitti ve öylesine bir karanlık hiçbir zaman, hiçbir anda olmamıştı. Dünyadan çok yukarılara gidiyorduk. Beni götüren şeye hiçbir şey sormuyordum. Sadece bekliyordum. Gururluydum. Korkmadığıma inandırıyordum kendimi. Korkmadığımı düşündükçe kendimle büyük bir gurur duyuyordum. Ne kadar süre gittiğimizi hatırlamıyorum. Bilmiyorum da. Her şey rüyada bir boşluğu, karşıdan karşıya atladığınızda her zaman olduğu gibi oluyordu. Zamana da, doğa ve mantık yasalarına da uygun olarak. Yüreğinizin hayal ettiği noktada durursunuz. Hatırlıyorum, karanlığın içinde ansızın küçük bir yıldız gördüm. Birden tutamadım kendimi, çünkü hiçbir şey sormamaya kararlıydım. Sirius yıldızı mı bu? Diye sordum. Beni götürmekte olan varlık, ''Hayır, senin eve dönerken bulutların arasından gördüğün yıldızdır o.'' dedi. Onun bir çeşit insan biçiminde olduğunu biliyordum. Çok tuhaftır, hoşlanmamıştım o varlıktan. Dahası iğreniyordum da. Tam bir yokluktu benim istediğim. Zaten bunun için intihar etmiştim. Gelin görün ki bir varlığın kolları arasındaydım şimdi. Elbette bir insan değildi bu varlık ama yine de bir varlıktı işte. Rüyanın tuhaf rahatlığı ve hafifliğiyle şöyle geçirdim içimden. Demek öteki tarafta da hayat varmış. Ama kalbimdeki gerçek, ruhumun derinliklerinde var olmaya devam ediyordu. Yeniden var olmam ve birilerinin geri çevrilemeyecek iradesiyle tekrar yaşamam gerekiyorsa, beni yenmelerini, küçük düşürmelerini istemiyorum diye içimden geçirdim. Yol arkadaşıma birden şöyle seslendim. Senden korktuğumu biliyorsun. Bu nedenle de küçümsüyorsun beni. İtiraf içeren, gururuma dokunan bu duruma dayanamamıştım artık. Küçülmemi yüreğime batan bir toplu iğne gibi hissediyordum. Ama cevap vermedi bu söylediğime. Ne var ki birden küçümsendiğimi, benimle alay edilmediğini, hatta bana acınmadığını, esrarlı, bilinmeyen, sadece beni alakadar eden bir yere doğru gitmekte olduğumuzu hissettim. Yüreğimdeki korku gittikçe daha da büyüyordu. Hiç konuşmayan yol arkadaşıma gelen acıma duygusunun içime akmakta olduğunu hissediyordum. Kapkaranlık, bilinmez bir boşlukta ilerliyorduk. Tanıdık o yıldızı da göremiyordum artık. Uzayda ışığı dünyaya binlerce, milyonlarca yılda ulaşan yıldızların olduğunu biliyordum. Belki o yıldızları bile gerilerde bırakmıştık. Yüreğimi hüzünle burkan, acıtan korkunç bir şey bekliyordum. Ve birden tanıdık, içimi titreten güçlü bir duyguyla sarsıldım. Birden karşımda bizim güneşi görmüştüm. Bunun bizim dünyamızı doğuran güneşimiz olamayacağını, bizim güneşimizden sonsuz uzaklarda olduğumuzu biliyordum. Ama nedense bunun bizim güneşimizin bir eşi olduğunu bütün varlığımla biliyordum. Heyecanlı, tatlı bir duygu çınlamaya başlamıştı içimde. Beni doğuran dünyamızın öz gücü yüreğime dolmuş, onu canlandırmıştı ve hayatı, mezardan sonra ilk kez hayatı hissediyordum. Birden haykırdım. ''Peki ama bu gerçekten güneşse, gerçekten bizim güneşimiz gibi bir güneşse, o zaman dünya nerede?'' Yol arkadaşım, karanlıkta zümrüt gibi parlayan bir yıldızı gösterdi bana. O yıldıza doğru gidiyorduk. ''Evrende bu tür tekrarlar mümkün müdür yoksa?'' Doğanın yasası böyle midir? Oradaki de dünya ise bizimki gibi bir dünya mıdır? Tıpkı bizimki gibi mutsuz, yoksul ama paha biçilmez derecede değerli, sevilen, en kötü çocuklarında bile kendisine öylesine ızdırap dolu sevgi uyandıran bir dünya mı? İçimde terk ettiğim önceki öz dünyama bastıramadığım heyecanlı bir sevgiyle sarsılarak bağırıyordum. Küçük düşürdüğüm o küçük kızın hayali gelmişti gözümün önüne. Yol arkadaşım, hepsini göreceksin dedi. Sesinde anlaşılmaz bir hüzün vardı. Hızla yaklaşıyorduk gezegene. Önümde giderek büyüyordu. Büyük okyanusu, Avrupa'nın çizgilerini görüyordum artık. Ve o anda büyük, kutsal bir kıskançlığın ilginç duygusu tutuştu yüreğimde. Böyle bir tekrar nasıl ve niçin olabilir? Nankör bir insan olarak kalbime bir kurşun sıkıp hayatıma son verdiğim, fışkıran kanımın damlalarının kaldığı, geride bıraktığım o dünyayı seviyordum ben. Başka bir dünyayı sevemem. Evet, her zaman, her zaman sevdim ben o dünyayı. Belki o gece, ondan ayrılırken bile içimde her zamankinden daha büyük, dayanılmaz bir ızdırapla seviyordum onu. Bu yeni dünyada ızdırap var mıdır acep? Bizim dünyamızda bizler yalnızca ızdırap çekerek sevebiliriz. Yalnızca ızdırap çekerek. Başka türlü sevemeyiz. Başka türlü bir sevgi biz bilmeyiz. Sevmek için ızdırap çekmek isterim ben. Geride bıraktığım dünyamı, yalnızca o dünyamı gözyaşlarımla ıslatarak öpmek istiyorum şimdi. İçimi yakıyor bu istek. Başka bir dünyada yaşamayı da istemiyorum. Kabul de edemiyorum. Ama bu arada yol arkadaşım beni bırakmıştı ve ben birden, kendim de farkına varmadan bu parlak güneşli, harika, cennet gibi öteki dünyada buldum kendimi. Sanırım bizim dünyamızdaki Yunan adalarından birinde ya da bu adalara yakın Anakara'nın sahilinde gibi bir yerdeydim. Oh, her şey bizim dünyamızda olduğu gibiydi. Sanki her yerde bayram vardı. Büyük, kutsal, görkemli bir bayramdı. Yumuşak, zümrüt gibi pırıl pırıl deniz sessizde şıpırdayarak vuruyordu sahile ve apaçık, neredeyse bilinçli bir sevgiyle öpüyordu kumları. Yüksek, güzelim ağaçlar tüm renkleri kuşanmışlardı. Sık, sayısız yaprakları, ben buna inanıyorum, sevgi dolu bir şeyler söylüyorlarmış gibi sakin, şefkatli hışırtılarıyla selamlıyordu beni. Her yer nefis kokulu çiçekler açmış bitkilerle doluydu. Kuşlar sürü halinde uçuyorlardı havada. Korkmuyorlardı benden. Gelip omuzlarıma, kollarıma konuyorlardı. Sevimli, küçücük kanatçıklarını çırpıyorlardı. Nihayet gördüm bu mutlu dünyanın insanlarını. Onları tanıdım. Kendiliklerinden geliyorlardı yanıma. Çevremi alıyorlardı, beni öpüyorlardı. Güneşin çocukları, kendi güneşlerinin çocukları. Ah, ne iyiydiler. Bizim dünyamızın insanlarında böylesine bir güzellik hiç görmedim. Yansıması cılız da olsa, bize uzak bu güzelliği ancak çocuklarımızda, o da henüz çok küçük yaşlardayken görmek mümkün olmuştur. Bu mutlu insanların gözleri ışıl ışıldı. Aydınlık yüzlerinde zeka ve huzura varan bir bilinçle dopdolu olmanın ışıltısı vardı. Öte yandan neşeliydiler de. Sözlerinde, seslerinde çocuksu bir huzurun çınlaması duyuluyordu. Ah, onların yüzüne bakar bakmaz her şeyi anlamıştım. Hem de her şeyi. Günahla kirlenmemiş dünyaydı burası. Günah işlememiş insanların yaşadığı dünya, tüm insanlığın inandığı, günahkar atalarımızın daha önce yaşadığı söylenen cennete benzeyen bir cennetti burası. Yalnızca şu farkla her yer bir cennetti burada. İnsanlar sevinçle gülümseyerek yaklaşıyorlardı bana. Yanıma sokuluyorlardı, beni seviyorlardı. Beni evlerine götürüyorlardı. Her biri rahat olmam için çaba gösteriyordu. Oh, hiçbir şey sormuyorlardı bana ama her şeyi daha önceden biliyorlarmış gibi, en azından ben öyle düşünüyordum, acılarımı hemen dindirmek istiyorlardı. Tekrar söyleyeyim, gördüğünüz gibi bir rüyaydı bu ama varsın bir rüya olsundu. Günaha bulaşmamış bu harika insanların sevgisi bir daha çıkmamak üzere yer etti içimde. Hissediyorum, onların sevgisi şimdi de oradan doğru içime akmaktadır. Gördüm onları, gözlerimle gördüm, tanıdım ve inandım, onları sevdim, onlardan ayrıldığım için sonrasında üzüldüm de. Ah, onları tam anlayamadığımın o zaman farkındaydım. Çağdaş bir Rus aydını ve Petersburglu sıkıcı biri olarak bana, söz gelimi, onların böylesine çok şey bilmelerine karşın bizdeki bilimlerden haberleri yokmuş gibi geliyordu. Fakat çok geçmeden onların bilimlerinin bizim dünyamızdakilere göre bambaşka inançlarla bütünleştiğini, beslendiğini, ayrıca hayata bakış açılarının da bizimkilere hiç benzemediğini anladım. Hiçbir şey istemiyorlardı ve gayet sakinlerdi. Hayatı bizim gibi algılamaya yönelmiyorlardı. Hayatları doluydu çünkü. Bilgileri bizimkinden daha derin ve yüceydi. Çünkü biz hayatın ne olduğunu açıklamaya çalışıyoruz. Başkalarına nasıl yaşamaları gerektiğini öğretmek için hayatı anlamaya çalışıyoruz. Oysa onlar nasıl yaşanacağını bilim olmadan da biliyorlardı. Anlıyordum bunu ama neler bildiklerini anlayamıyordum. Ağaçları gösteriyorlardı bana ama onların ağaçlara besledikleri sevginin düzeyini anlayamıyordum. Bu tür varlıklarla sanki konuşuyorlardı. Hem biliyor musunuz, onlarla konuştuklarını söylerken belki de yanılmıyorum. Evet, onların dilini öğrenmişlerdi ve inanıyorum, anlıyorlardı da onları. Bütün doğaya da böyle bakıyorlardı. Kendileriyle bir arada uyum içinde yaşayan hayvanlara da. Saldırmıyorlardı onlara. Sevgiyle kendilerine bağlanan hayvanları seviyorlardı. Yıldızları gösteriyorlardı bana. Onlarla ilgili anlayamadığım bir şeyler anlatıyorlardı. Ama hiç kuşkum yok, gökyüzündeki yıldızlarla aralarında sadece düşünsel değil, şöyle veya böyle canlı bir iletişim de vardı. Onları anlamam için çabalamıyorlardı bu insanlar. Anlamasam da seviyorlardı beni. Üstelik onların da beni hiçbir zaman anlamayacaklarını biliyordum. Bu yüzden onlara kendi dünyamı anlatmayı denemiyordum. Üzerinde yaşadıkları toprağı öpüyordum sadece. Bir şey söylemeden taparcasına seviyordum kendilerini. Onlar da fark ediyorlardı bunu. Onları tapınırcasına sevmeme izin veriyorlardı. Ama kendileri de çok sevdikleri için onları böylesine sevmemi utana sıkıla karşılıyorlardı. Bazen sevgime nasıl bir sevgiyle karşılık verdiklerini düşündükçe mutluluk gözyaşları dökerek ayaklarını öptüğümde benim için üzülüyor, acı çekiyorlardı. Kimi zaman şaşkınlık içinde soruyordum kendime. Nasıl oluyor da bu insanlar benim gibi birini küçümsemiyorlardı? Benim gibi birinde kıskançlık, çekemezlik gibi duygular uyandırmıyorlardı. Kendine övmeye, yalan söylemeye pek düşkün bu ben, hakkında hiçbir şey bilmedikleri bilgilerimden elimden geldiğince neden söz etmemeye çalışıyordum onlara? Şaşırtmak istemediğim için mi, yoksa onlara olan sevgimden dolayı mı? Çocuklar gibi hayat dolu, neşeliydiler. Güzelim koruluklarında, ormanlarında dolaşıyor, güzelim şarkılarını söylüyor, ağaçların ürünü hafif yiyeceklerle, ormanlarından topladıkları balla, sevgili hayvanlarının verdiği sütle besleniyorlardı. Yiyecek, giyecekleri için çok az ve hafif çalışıyorlardı. Aşk vardı aralarında ve çocukları oluyordu. Ama bizim dünyamızdaki gibi insanlarımızın tümünün kendini kaptırdığı ve işledikleri hemen bütün günahların tek kaynağı olan o çılgın şehvet düşkünlüğünü hiç görmedim onlarda. Çocukları olduğunda mutluluklarına bir ortak daha geldiği için seviniyorlardı. Aralarında tartışma da kıskançlık da olmuyordu. Bunların ne olduğundan bile habersizlerdi. Çocukları herkesin çocuğuydu. Çünkü hepsi bir aileydi. Ölüm vardı ama hemen hiç hastalık yoktu. Yaşlıları sessizce uykuya dalıyorlarmış gibi ölüyorlardı. Onlarla vedalaşan insanlar kutsayarak, gülümseyerek yolcu ediyorlardı onları. Ölmek üzere olanlar da aynı mutlu gülümseyişle veda ediyorlardı başucundakilere. Böyle anlarda üzüntü, gözyaşı hiç görmedim. Yalnızca daha bir yoğunlaşmış, heyecana varan bir sevgi gördüm. Ama sakin, dopdolu, gözle görülür bir heyecandı bu. Ölüleriyle öldüklerinden sonra bile iletişim içinde oldukları, dünyadaki birlikteliklerinin ölümle kesilmediği düşünülebilirdi. Hemen hiç anlamıyorlardı beni. Sonsuz yaşamla ilgili sorularım karşısında şaşırıyorlardı. Ama anladığım kadarıyla böyle bir yaşama öylesine kesin inanıyorlardı ki bu hiç sorun olmuyordu onlar için. Tapınakları yoktu ama bütün evrenle sarsılmaz, canlı, kesintisiz bir bütünleşmeleri vardı. İnançları yoktu ama doğanın yasaları gereği buradaki mutlu yaşam süreleri dolduğunda yaşayanları ve ölüleri için bütün evrenle daha geniş bir birlikteliğin başlayacağına inanıyorlardı. O anı sevinç içinde ama acele etmeden birbirlerine anlattıkları o birlikteliği kalplerinin derinliklerinde önceden hissediyorlarmış gibi bekliyorlardı. Geceleri yatmaya gitmeden önce kendi aralarında uyumlu, canlı korolar oluşturmayı seviyorlardı. Bu şarkılarda o günün onlarda bıraktığı bütün duyguları anlatıyorlardı. Yüceltiyorlardı o günü, vedalaşıyorlardı onunla. Doğayı, dünyayı, denizleri, ormanları yüceltiyorlardı. Birbirleriyle ilgili şarkılar yapmayı seviyorlar, bu şarkılarda çocuklar gibi övüyorlardı birbirlerini. Son derece sade şarkılardı bunlar. Ama yürekten geliyorlardı ve yüreğe işliyorlardı. Hem yalnızca şarkıyla kalmıyordu bu. Ömürlerini birbirlerini sevmekle geçiriyorlardı sanki. Bir çeşit karşılıklı, topluca, genel tutkunluk gibi bir şeydi bu. Heyecanlı, coşkun şarkılarının bazılarını neredeyse hiç anlamıyordum. Kelimeleri anlamama rağmen anlattıkları şeyleri anlamakta zorlanıyordum. Sanki aklım ulaşamıyordu onlara. Oysa kalbim giderek daha çok anlıyor gibiydi. Onlara sıkça bütün bunları daha önceleri de hissettiğimi, bu mutluluğu, güzel yaşamı daha bizim dünyamızdayken kimi zaman ızdıraba varan bir iç sızısıyla hissettiğimi söylüyordum. Onların varlığından haberdar olduğumu, mutluluklarını rüyalarımda gördüğümü, onlarınki gibi bir yaşamı hayallerimde yaşattığımı, dünyamızdayken batmakta olan güneşe gözyaşları dökmeden bakamadığımı anlatıyordum. Bizim dünyamızdaki insanlara beslediğim nefrette her zaman acı vardı diyordum. Niçin sevdiğim halde elimde olmadan nefret ediyordum onlardan? Niçin bağışlamıyordum onları? Oysa onlara olan sevgimde ızdırap vardı. Neden nefret etmeden sevemiyordum onları? Dinliyorlardı beni. Anlattıklarımı akıllarının almadığını görüyordum. Ama onlara bunları anlattığım için üzülmüyordum. Terk ettiğim insanları ne çok özlediğimi anladıklarını biliyordum. Evet, sevgi dolu bakışlarıyla yüzüme baktıklarında, onların yanında kaldığım sürece benim kalbimin de onlarınki gibi tertemiz olduğunu hissettikçe ben de onları anlayamadığım için üzülüyordum. İçimin hayat dolu olduğunu hissediyordum ve onlar için sessizce dua ediyordum. Oh, şimdi gözlerimin içine bakarak dalga geçecekler benimle. Burada anlattığım kadar ince ayrıntıları rüyada görmenin imkansız olduğunu, rüyamda sayıklamam sırasında kalbimin ürettiği duygulardan başka bir şey görmediğimi veya hissetmediğimi, geri kalanını da uyandıktan sonra kendim uydurduğumu söyleyecekler. Onlara belki gerçekten de öyle olduğunu söylediğimde, ''Aman Tanrım, yüzüme bakarak nasıl da kahkahalar atmaya başladılar. Ne çok neşelendirdim onları.'' Evet, o rüyanın bende uyandırdığı yalnızca bir duygu etkilemişti beni. Yaralanmış kalbimin akan kanında da yalnızca o duygu vardı. İşte bu yüzden rüyamdaki kişiler ve biçimler, yani rüyamda gördüğüm her şey öylesine uyum içindeydi, öylesine büyüleyici, güzeldi ve öylesine gerçekti ki, uyandıktan sonra kuşkusuz bundan ötürü onları bizim zayıf kelimelerimize dökebilecek gücüm olmadı. Ve dolayısıyla bazıları beynimden silinip gitti. Belki bu yüzden ben de ayrıntıları sonra bilinçsiz olarak kafamda uydurdum. Elbette bu arada ayrıntıları hiç değilse birazcık olsun anlatabilmek tutkusuna kapılıp bozmuş, değiştirmiş de olabilirim. Ama bütün bunların olmadığına inanabilmem mümkün mü? Belki de anlatabildiğimden bin kat daha güzel, aydınlık ve sevinç doluydu her şey. Varsın bir rüya olsundu bu. Ama bütün bunların olmamış olması mümkün değildi. Bakın, bir gerçeği anlatacağım size. Bütün bunlar belki de bir rüya değildi. Çünkü o arada öyle bir şey, öylesine dehşet verici gerçek bir şey olmuştu ki, insan öylesini rüyasında göremezdi. Tutalım, bu rüyamı kalbim yarattı. Ama sonra başıma gelen o korkunç olayı yaratabilecek güçte miydi kalbim? Öyle bir olayı kendim uydurabilir miydim ve kalbimin yardımıyla rüyamda görebilir miydim? Benim bu küçük ve kaprisli kalbimle işe yaramaz aklım, böylesine bir gerçeği açıklayabilecek düzeye yükselebilirler miydi? Ah, siz karar verin. Şimdiye kadar sakladım bu gerçeği. Ama artık açıklayacağım. Olay şu ki ben hepsinin ahlakını bozdum. Evet evet, sonunda hepsinin ahlakını bozdum. Bunun nasıl olduğunu bilmiyorum. Açık seçik hatırlamıyorum. Rüyam yüzyıllar ötesine gitmiş ve üzerimde bir duygu bütünlüğü bırakmıştı. Yalnızca şu kadarını biliyorum, onların günaha düşmelerinin suçlusu bendim. Ben oraya gidinceye kadar mutlu, günahla tanışmamış bu dünyaya iğrenç bir kurt gibi, ulusları silip süpüren bir veba mikrobu gibi kendi mikrobumu bulaştırmıştım. Yalan söylemeye alıştılar, yalanı sevdiler, yalanın çekiciliğiyle tanıştılar. Oo, başlangıçta bu belki de şakacıktan, şımarıklıktan, oyun olsun diye masum bir biçimde bir atomdan başlamıştır. Ama bu yalan tohumu kalplerine işledi, hoşlandılar bu tohumdan. Hemen arkasından şehvet düşkünlüğü doğdu. Şehvet düşkünlüğü kıskançlığı doğurdu, kıskançlık da zorbalığı. Ah, nasıl olduğunu bilemiyorum, hatırlamıyorum. Kısa süre sonra, çok kısa bir süre sonra ilk kan aktı. Şaşırdılar, dehşete kapıldılar, birbirlerinden ayrılmaya, uzaklaşmaya başladılar. Aralarında karşıt gruplaşmalar oldu. Serzenişler, sitemler başladı. Ayıbı öğrendiler ve ayıbı erdem sayar oldular. Onurla ilgili kavramlar edindiler. Her grubun bir bayrağı oldu. Hayvanlara eziyet etmeye başladılar. Ve bunun üzerine hayvanlar uzaklaştılar onlardan. Ormanlara çekildiler ve onlara düşman oldular. Birbirlerinden ayrılma, kopma çatışmaları, kişilik ve senin benim kavgaları başladı. Ayrı ayrı dillerde konuşur oldular. Acıyı tattılar ve sevdiler. Acı çekmek için yanıp tutuşuyorlardı. Gerçeğe yalnızca acı çekerek ulaşılabileceğini söylüyorlardı. O zaman dünya görüşleri değişti. Kötü olduklarında bu kez kardeşlikten, insanseverlikten söz etmeye başladılar. Bu kavramları anladılar. Suçlu insanlar olduklarında adaleti icat ettiler ve onu korumak için bir takım yasalar koydular. Yasaları korumak için de giyotini kurdular. Ama azar azar neleri kaybettiklerini anlamaya başladılar. Bir zamanlar masum ve mutlu olduklarına inanmak bile istemiyorlardı. Hatta eski mutluluklarının olabilirliğine gülüyorlardı artık. O günlerin hayal olduklarını söylüyorlardı. Biçim olarak düşünemiyorlardı o günleri. Hayal dahi edemiyorlardı. Ama çok ilginç ve akıl almaz bir durumdu. Eski mutlu günlerine olan tüm inançlarını kaybetmişken, o zamanların masal olduğunu söylerken yeniden masum ve mutlu olmayı öylesine çok istiyorlardı ki çocuklar gibi yüreklerinin tutkusuna bırakıyorlardı kendilerini. Tanrısallaştırıyorlardı yüreklerinin isteğini, tapınaklar yapıyorlardı. Gerçekleşmeyeceğini bile bile. Ama gözyaşları dökerek onlara tapınarak, yerlere kadar eğilerek idealleri ve arzuları için dualar ediyorlardı. Ne var ki kaybettikleri o masum ve mutlu günlerine dönmeleri olanağı doğsaydı ve biri çıkıp ansızın geçmişlerini gösterseydi onlara, ve o günlere dönmek isteyip istemediklerini sorsaydı, kesinlikle kabul etmezlerdi. Şöyle diyorlardı bana, ''Varsın yalancı, kötü ve hak hukuk tanımaz olalım. Biliyoruz, bunun için de ağlıyoruz. Bunun için acılar çekiyoruz. Bunun için kendi kendimize işkence ediyoruz. Bizi yargılayacak olan, adını bilmediğimiz o merhametli yargıcın cezalandıracağından bile daha ağır cezalandırıyoruz kendimizi belki de. Ama bilimimiz var bizim.'' Onunla gerçeği tekrar bulacağız ve gerçeği artık bilinçli olarak kabulleneceğiz. Bilgi duygulardan yücedir, yaşam bilinci ise yaşamdan. Bilim akıl veriyor bize, akıl yasaları öğretiyor, yasa bilgisi ise mutluluğu, mutluluktan da yüce bir şeyi. İşte bunları söylüyorlardı. Bu söylenenlerden sonra her biri başkalarından çok kendini sevmeye başlıyordu. Başka türlüsü de gelmezdi ellerinden. Her biri kendi kişiliği için öylesine kıskanç olmuştu ki, başkalarının kişiliğini alçaltmak, küçültmek için uğraşmaya, yaşam amacının yalnızca bu olduğunu düşünmeye başlamıştı. Ortaya kölelik çıkmıştı, hatta gönüllü kölelik başlamıştı. Zayıflar, sırf kendilerinden daha güçsüz olanları ezmelerine yardımcı olsunlar diye, isteyerek güçlülere boyun eğiyorlardı. Gözyaşları dökerek bu insanlara gururlu olduklarını, ölçüyü ve uyumu kaybettiklerini, utanma duygusunu kaybettiklerini anlatmaya çalışan din adamları vardı. Onlarla alay ediyorlardı ya da taşlayarak öldürüyorlardı. Tapınakların eşiklerinden kutsal kanlar taşıyordu. Daha sonra şöyle düşünmeye başlayan insanlar görüldü. Herkesin başkalarını sevdiğinden çok kendini sevmeyi sürdürürken, aynı zamanda öteki inançların yaşam hakkına da engel olmayacağı ve hep birlikte uyumlu bir toplum içinde yaşayabileceği biçimde tekrar nasıl bir araya gelebiliriz? Bu düşünce birçok savaşa sebebiyet verdi. Savaşan insanlar bilimin, aklın ve kendini savunma içgüdüsünün insanları sonunda uyumlu ve akılcı bir toplumda birleşmek zorunda bırakacağını düşünüyorlar. Bu sebeple sürecin hızlandırılması adına akıllılar, bu düşüncelerinin hayata geçmesine engel olmamaları için bütün akılsızları ve kendilerinin düşüncelerini paylaşmayanları bir an önce yok etmeye çalışıyorlardı. Ancak kendini savunma içgüdüsü hızla zayıflamaya başladı. Sonra her şey yalnızca kendilerinin olsun diyen ya hep ya hiççi mağrurlar, şehvet düşkünleri ortaya çıktı. Her şeye sahip olmak için zorbalığa başvuruyorlar, bunu başaramazlarsa kendilerini öldürüyorlardı. Ebedi huzur ve hiçlik uğruna yokluğu ve kendini darmadağın etmeyi öğütleyen dinler doğdu. Bu anlamsız uğraş sonunda insanların yüzleri ızdırap belirtileriyle kaplandı. Bu insanlar acının, ızdırabın güzellik olduğunu, çünkü acıda düşünce olduğunu söylemeye, şarkılarında acıyı yüceltmeye başladılar. Ellerimi ovuşturarak dolaşıyordum aralarında. Onlar için ağlıyordum ama seviyordum da onları. Hem belki eskiden olduğundan yüzlerinde acı ifadesi bulunmadığı, masum ve öylesine güzel oldukları zamankinden bile fazla. Kötüleştirdikleri dünyalarını da sırf şimdi onda acı ve keder bulunduğu için cennet olduğu zamankinden daha çok seviyordum. Ne yazık ki acıyı, kederi oldum olası severim ben ama yalnızca kendim için, yalnızca kendim için. Oysa onlar için ağlıyordum, üzülüyordum, kendimi lanetleyerek, aşağılayarak kollarımı uzatıyordum onlara. Bütün bunları benim, yalnızca benim yaptığımı, ahlaksızlığı, bu mikrobu ve yalanı onlara benim bulaştırdığımı söylüyordum. Beni çarmıha germeleri için yalvarıyordum insanlara. Haçı nasıl yapacaklarını öğretiyordum onlara. Kendimi öldüremezdim, o kadar gücüm yoktu ama acıdan, kederden arındırmak istiyordum onları. Izdırap çekmeyi çok istiyordum. Kanımın son damlasına kadar, bütün kanımın bu acılara akması için yanıp tutuşuyordum adeta. Oysa onlar yalnızca dalga geçiyorlardı benimle. Sonunda bir meczup olduğumu söylemeye başladılar. Doğruluyorlardı beni. Yalnızca istedikleri şeyi elde ettiklerini, şimdi olan her şeyin olmamasının imkansız olduğunu söylüyorlardı. Sonunda kendileri için zararlı olmaya başladığımı ve susmazsam beni tımarhaneye tıkacaklarını söylediler. O zaman içime öylesine bir hüzün çöktü ki kalbim sıkışmaya başladı ve ölmekte olduğumu hissettim. Ölüyorum sandım ve o anda, işte o anda uyandım. Ortalık henüz aydınlanmamıştı ama saat 6'yı geçiyordu. Aynı koltukta oturuyordum. Mum sonuna kadar yanıp bitmiş ve artık sönmüştü. Yüzbaşının odasında herkes uyuyordu. Bizim evde pek görülmediği kadar derin bir sessizlik çökmüştü ortalığa. İlk yaptığım, büyük bir şaşkınlık içinde ayağa fırlamak oldu. En önemsiz, boş zamanlarımda bile hiç böyle olmamıştım. Örneğin, hiç koltuğumda böyle uykuya dalmamıştım. Ayakta kendime gelmeye çalışırken birden önümde dolu, ateşi hazır tabancamı gördüm. Ama hemen uzağa ettim onu. Oh, hayat vardı artık. Hayat! Kollarımı yukarı kaldırıp ebedi gerçeğe seslendim. Seslenmedim de. Ağlamaya başladım. Heyecan, ölçüsüz bir heyecan tüm varlığımı sarmıştı. Evet, hayat ve büyük gerçeği anlatmak, gerçeği insanlara anlatmaya o anda karar verdim. Kuşkusuz yaşadığım sürece yapacaktım bunu. Anlatmaya gidiyordum, anlatmak istiyordum. Ama neyi? Hakikati. Görmüştüm onu çünkü, gözlerimle görmüştüm, olanca yüceliğiyle görmüştüm hakikati. İşte o günden bu yana gerçeği anlatmaya çalışıyorum insanlara. Ayrıca benimle dalga geçenleri geçmeyenlerden daha çok seviyorum. Bunun niçin böyle olduğunuysa bilmiyorum, açıklayamıyorum da. Neyse, artık iyice dağıttığımı, şaşırdığımı söylüyorlar. Daha şimdiden şaşırmaya başladıysam, kim bilir ileride neler olur. Tam bir hakikat bu. Evet, şaşırıyorum, dağıtıyorum. İleride belki daha da kötü dağıtacağım. Ve elbette gerçeği en iyi biçimde nasıl anlatabileceğimi, yani hangi kelimelerle, hangi yapacaklarımla anlatabileceğimi buluncaya kadar daha çok şaşıracağım. Çünkü son derece zor bir iş bu. Şimdiden adım gibi biliyorum bunu. Ama bakın ne diyeceğim. Şaşırmayan kimse var mıdır ki? Bununla birlikte bilindiği gibi herkes aynı şeye doğru yürüyor. Hiç değilse en bilgesinden en aşağılık hayduduna kadar herkes farklı yollardan olsa bile aynı şeye yöneliyor. Eski bir gerçektir bu ama yeni bir yanı vardır. Şaşırmayıp da ne yapayım? Çünkü gerçeği gördüm ben. İnsanların dünyada yaşamayı sürdürerek iyi ve mutlu olabileceklerini gördüm, biliyorum. Kötülüğün insanın olağan güzelliği olduğuna inanmak istemiyorum. Buna inanamam da. İşte benim bu inancımla dalga geçiyorlar. Ama nasıl inanmayabilirler bana? Gerçeği gördüm ben. Aklımla bulmadım onu, gördüm. Gözlerimle gördüm ve bütün canlılığıyla bir daha çıkmamak üzere içime yerleşti. Onu öylesine bütün, eksiksiz gördüm ki, onun insanların içinde olamayabileceğine inanamam. Öyleyse nasıl şaşırabilirim? Evet, elbette birkaç kez yanlış yola da sapacağım. Anlatmak istediğimi belki yanlış kelimelerle anlatmaya çalışacağım. Ama bir an için bunu yapacağım. Canlı tanığı olduğum her şey zaman içinde duracak ve her zaman hatalarımı düzeltecek, yanlış yola sapmama engel olacak. Oh, canlıyım, dincim, yolumda yürüyorum, gerekirse 1000 yıl yürüyeceğim bu yolda. Biliyor musunuz, onları yoldan çıkardığımı, ahlaksızlaştırdığımı ilk başta gizlemek istedim. Ama bu bir hataydı. İlk hatam bu oldu işte. Ama gerçek, yanlış yaptığımı fısıldadı kulağıma ve böylece yanlış yapmamı engelledi, beni doğru yola çekti. Gel gelelim cennete kavuşulmasının nasıl da çabuklaştırılacağını bilemiyorum. Çünkü kelimelerle anlatamıyorum onu. Gördüğüm rüyadan sonra kelimeleri kaybettim. En azından en önemli, en gerekli olanlarını. Neyse, varsın olsun. Yolumda yürümeye devam edeceğim. Durmadan, dinlenmeden hakikati insanlara anlatacağım. Kelimelerle anlatamasam da gözlerimle gördüm onu çünkü. Benimle alay edenler bunu anlayamıyorlar işte. Bir rüyaydı gördüğün, bir karabasan. Mantık neresinde bunun? Oysa övünerek söylüyorlar bunu. Rüya mı? Rüya denen şey nedir? Aslında hayatımız da bir rüya değil midir? Hatta dahasını söyleyeyim, varsın hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir şey olsun bu. Cennet olmayacak olsun, anlayabiliyorum bunu. Ama ben anlatmaya yine de devam edeceğim. Oysa ne kadar bir şey bu? Bir günde, bir saat içinde her şey halledilebilirdi. Önemli olan kendini sevdiğin gibi başkalarını da sevmen. İşte bu önemli olan. Hepsi bu işte. Bundan başka hiçbir şeye gerek yok. Doğru yolu hemen bulursun. Öte yandan milyarlarca kez söylenen, tekrarlanan, benimsenen eski bir hakikat bu. Yaşam bilinci, yaşamın kendinden, mutluluk yasalarının bilinci mutluluğun kendinden yücedir. İşte bununla savaşmak gerekir. Ben de savaşacağım. Herkesin yalnızca istemesi, her şeyin yoluna girmesine yetecektir. O küçük kızı aradım, buldum. Yolumda yürüyeceğim. Yolumda yürüyeceğim. Değerli dinleyicilerimiz, Dostoyevski'nin kaleme almış olduğu Tuhaf Bir Adamın Rüyası adlı hikayeyi sizler için seslendirdim. Bu hikaye hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Açıkçası beni etkiledi bu hikaye. Çünkü özellikle son bölümü, yani rüyanın son kısmı, sanki bize çok yakın bir coğrafyayı ve bize çok yakın bir zamanı anlatıyormuş gibi geldi bana. Oysa ki hemen hemen bir asır önce ve bizden çok farklı bir coğrafyada yazılmış bir eser bu. Ancak eserde anlatıcı kişinin rüyasında bahsettiği insanların hayatlarının bir anda ne kadar çabuk değiştiğini ve ne yönde değiştiğini, insanların birbirlerine nasıl düşman kesildiğini, insanların nasıl ayrıştığını, ayrıştırıldığını çok ilginç bir üslupla ortaya koymuş Dostoyevski burada ve Bu kısmı özellikle seslendirirken böyle sanki çok yakınımızdan birisi anlatıyormuş gibi hissettim ben. Size de öyle geldi mi? Bu konudaki yorumlarınızı merak ediyorum. Videonun altına yorum olarak yazarsanız ben de fikirlerinizi oradan okumuş ve öğrenmiş olurum. Rus edebiyatında Dostoyevski ve Tolstoy hakikaten insanın içine işleyen, insana bir ders veren, insanın iç dünyasını ayna tutan eserler kaleme aldıklarını görüyoruz. Ve kısmet olursa bundan sonra Sesli Kitap Podcast YouTube kanalımızda Dostoyevski'den de Tolstoy'dan da daha fazla esere yer vermeye çalışacağız. Elbette sadece onlar değil, aynı zamanda Türk Edebiyatı'ndan da Ömer Seyfettin, Memduh Şevket Esendal, Sabahattin Ali, Sait Faik Abası Yanık gibi isimlerin eserlerini seslendirmeye devam ediyoruz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki Sesli Kitap Podcast'imizde görüşmek üzere, hoşça kalın.